Ayrım 15.
Sayfa 138. Kant'ın filozoflar arasındaki yazıtı daha iyiydi. Descartes onu biraz düzeltilmiş biçimiyle diriltti. Leibniz, Tanrı'nın olanaklı olduğunu kanıtlayan bir ekle geçerli kılığa büründüğünü sandı. Kant, kökünden yıktığını düşündü. Yine de Hegel ve Hegel'i izleyenlerin sisteminde, dizgesinde ve Bradley'in olabilen ve olması gereken vardır ilkesinde ortaya çıktığını görmekteyiz onun. Böyle seçkin bir tarihe sahip olan bir kanıtın geçerli olsun olmasın saygıyla ele alınması gerektiği açıktır. Düşünülen var mıdır? Gerçek soru şudur. Düşünebildiğimiz ve sadece düşünebildiğimizden düşüncelerimiz dışında varlığı kanıtlanacak nesne var mıdır? Her filozof buna evet karşılığını verecektir. Çünkü bir filozofun işi, şeyleri, dünya hakkındaki gözlemlerden çok düşünceyle ortaya çıkarmaktır. Eğer evet doğru yanıtsa, salt düşünceden şeylere doğru bir köprü kurulmuş demektir. Eğer doğru yanıt değilse, böyle bir köprü de yoktur. Bu genelleştirilmiş biçimiyle Platon idealarının nesnelliğini kanıtlamak için bir tür ontolojik tanıt kullanır. Anselmus'tan önce kimse onu çıplak mantıksal saflığı içinde ileri sürmüş değildir. Saflık kazanırken usa uygunluğunu yitirse de Anselmus'un hesabına yazılacak bir husus bu. Anselmus'un geri kalan düşünceleri genellikle pek çok Platoncu düşünceyi aldığı Sanctus Augustinus'tan gelir. Platoncu idealara inanmıştır. Platon'dan Tanrı'nın varlığı hakkında başka bir kanıt çıkarır. Yeni Platoncu kanıtlarla Anselmus sadece Tanrı'nın değil, Teslis'in de varlığını kanıtladığını ileri sürer. Plotinus'un bir Hristiyanca geçerli sayılabilecek türden değilse de Teslis düşüncesine sahip olduğu anımsanmalı. Us imana bağlı. Us'u imana bağlı sayar. Anselmus Augustinus'u izleyerek, anlamak için inanıyorum der. İman olmaksızın Tanrı'yı anlamanın mümkün olmadığını söyler. Ona göre Tanrı doğru değil, adalettir. Johannes Scotus'un da benzer şeyler söylediği anımsanacaktır. Onların ortak kaynağı Platon'dur. Platon geleneği. Sanctus Anselmus, Hristiyan felsefesinde kendinden önce geçenler gibi Aristoteles geleneğinden çok Platon'a bağlıdır. Bu nedenle Akinolu Thomas da en yüksek noktasına varan skolastik adlı felsefenin ayırıcı özelliklerine sahip değildir. Bu tür bir felsefenin Anselmus'un 17 yaş küçüğü Rossellinus'la başladığı hesap edilebilir. Yeni bir dönemin işaretidir Rossellinus. Orta Çağ felsefesinin 13. yüzyıla değin daha çok Platoncu olduğu söylendiğinde, Platon'un bir Timaeus parçası dışında ikinci, üçüncü elden tanındığını göz önünde bulundurmak gerektir. Gerçi Johannes Scotus düşüncelerini Platon olmasa savunamazdı. Ancak onda Platoncu olan daha çok yapma Dionysos'tan gelmedir. Bu yazarın yaşadığı tarih belirsizdir. Fakat onun yeni Platoncu Proklos'un ardılı olduğu belkili muhtemel görünüyor. Johannes Scotus'un da Proklos'un adını bile duymamış ve Plotinos'tan tek satır okumamış olduğu sanılabilir. Yapma Dionysos'tan ayrı olarak Platonculuğun orta çağlardaki öbür kaynağı Boethius'tu. Bu Platonculuk çok bakımdan modern bir inceleyicinin Platon'un kendi yazılarından çıkaracağı Platonculuktan farklıydı. Aristoteles'ten gelen. Orta çağlardaki Platonculuk dinle açık bir ilişkisi olmayan her şeyi atmış ve Platon'un dinsel felsefesini de öbür düşünceleri pahasına genişletip ön plana almıştı. Platon'daki bu görüş değişmesi zaten Plotinos yüzünden gerçekleştirildi. O çağlarda Aristoteles üzerine bilgi de çok azdı ve karşı yöndeydi. Onun üzerine 12. yüzyıla değin bilinenler Kategori ve Emendatione'nin Peri Hermenias önerme üzerine Boethius yönünden yapılmış çevirisinden ibaretti. Böylece Aristoteles sadece bir diyalektikçi, Platon sadece bir din filozofu ve idealar kuramının bulucusu olarak görüldü. Orta çağların daha sonraki yıllarındaysa bu kısmi görüşler yavaş yavaş düzeltildi. Özellikle Aristoteles konusunda. Ancak Platon konusundaki oluşum Rönesans'a değin tamamlanamadı. İslam kültürü ve felsefesi. Doğu İmparatorluğuna Afrika ve İspanya üzerinden girişilen saldırılarla Kuzey barbarlarının Batı Roma'ya giriştiği saldırılar iki açıdan farklıdır. 1. Doğu Roma İmparatorluğu 1453 yılına kadar yaşamıştır. Bu, Batı Roma'dan 1000 yıl daha uzun bir süre demektir. 2. Doğu Roma'ya karşı girişilen belli başlı saldırılar, Roma'nın fetih devinileriyle Hristiyan olmayan ve kendilerine ilişkin önemli bir uygarlık geliştiren İslamlardan gelmişti. İslamsal dönemin başladığı hicret, İsa'dan sonra 622 yılında ortaya çıkmıştı. Hicretten 10 yıl sonra Muhammed öldü. Bu ölümden hemen sonra Arap fetihleri başladı ve şaşılacak bir çabuklukla gelişti. Doğuda Suriye 634'te istila edilmiş ve 2 yıl sonra bütünüyle baş eğmişti. İran 637 yılında istila edildi. Buranın fethi 650 yılında tamamlandı. Hindistan 664 yılında ele geçirildi. İstanbul 669'da kuşatıldı. Daha sonraki kuşatma tarihi 716-717'dir. Batıya yönelen hareket bu kadar çabuk gelişmedi. Mısır 642 yılında ele geçirildi. Kartaca'ya uzanılması için 35 yıl daha geçmesi gerekti. Kuzeybatıdaki küçük bir köşe dışında İspanya 711-712 yıllarında İslamlar önünde diz çöktü. Batıya doğru genişleme, peygamberin ölümünden tam bir yıl sonra Sicilya ve Güney İtalya dışında İslamların 732'de Tur Savaşı'nda yenilgiye uğramasıyla durakladı. En sonunda İstanbul'u fetheden Osmanlı Türkleri şimdi bizim ele alacağımız dönemden daha sonraki bir dönemde yaşamıştır. Tanrısallık savı. Değişik koşullar İslamların gelişmesini kolaylaştırmıştı. İran ve Doğu Roma İmparatorluğu giriştikleri uzun savaşlarla yıpranmıştı. Büyük ölçüde Nestoriusçu olan Suriyeliler Katolikler elinde eziyet görmüşlerdi. Oysa İslamlar haraç karşılığı bütün Hristiyan tarikatlarına göz yumuyorlardı. Aynı biçimde Mısır'da Monofisistçiler, bunlar nüfusun büyük çoğunluğunu oluştururlardı, istilacıları hoş karşıladılar. Afrika'da Araplar, Romalıların hiçbir zaman tam anlamıyla baş eğdiremediği Berberilerle birleşti. Araplar ve Berberiler hep birlikte İspanya'yı ele geçirdiler. Orada Vizigotların aşırı derecede eziyet ettiği Yahudilerden yardım gördüler. İslamlık, özentili teslis kuramı ve İsa'nın yeniden cisimleşmesi konusundaki teolojiyle karmaşık bir duruma gelmemiş, yalın bir tek tanrıcılıktı. Peygamberin tanrısallık yolunda hiçbir savı yoktu. Onun ardıları da böyle bir sav ileri sürmüş değillerdi. Peygamber, oyma tasvirler hakkındaki Yahudi yasağını yeniledi ve şarap kullanmayı yasakladı. Müminin görevi, İslamlık adına olanaklı ölçüde çok fetihler yapmaktı. Fakat Hristiyanlara, Yahudilere ve Zerdüşlere eziyet edilmeyecekti. Onlar, Kur'an'ın deyimiyle ehli kitaptı, yani kutsal bir kitabın öğretilerini izlemekteydi. Arap devletinin yapısı. Arabistan büyük ölçüde çöldü ve nüfusunu gittikçe daha az besleyecek bir duruma geliyordu. Arapların ilk fetihleri sadece yağma saldırısı olarak başladı. Deney, düşmanın zayıflığını gösterdikten sonra saldırılar sürekli işgal biçimine dönüştü. Çöl kıyısında elde edebildikleri zayıf gıdaların ortaya çıkardığı bütün güçlüklere alışmış olan insanlar, birden kendilerini dünyanın en varsıl bölgelerinin efendisi olarak her lüksten yararlanmaya ve eski bir uygarlığın bütün inceliklerini elde etmeye hazır bulup, biçim değiştirmenin aldatmacalarına Kuzey barbarlarının çoğundan daha iyi dayandılar. Şiddetli bir savaşa girişmeden kurmuşlardı imparatorluklarını. Dolayısıyla fethedilen ülkelerde yıkım çok azdı. Sivil yönetim aşağı yukarı değişmeden kaldı. İran ve Bizans İmparatorluğunda sivil yönetim yüksek ölçüde düzenlenip örgütlenmişti. Arap kabileleri başlangıçta onun karmaşıklığından hiçbir şey anlamadı. Görev başında bulunan eğitilmiş kişilerin hizmetlerini ister istemez kabul etti. Bu adamlar çoğunlukla yeni efendilerine hizmet konusunda hiç çekimser kalmadılar. Gerçekte değişiklik onların işlerini kolaylaştırmıştı. Çünkü vergiler büyük ölçüde hafifletilmişti. Halklar haraç ödemekten kaçınmak için kitleler halinde Hristiyanlığı bırakıp Müslüman oldular. Mistik özellik. Arap İmparatorluğu, peygamberin halife olan ve onun kutsallığından büyük bir bölümünün kalıt miras olarak alan halifenin yönetiminde mutlak bir monarşiydi. Hilafet sözde, nominal olarak seçimle iş başına gelmişti. Fakat kısa bir süre sonra kalıt miras yöntemi benimsendi. İlk hanedan 750 yılına değin süren ve Muhammed'i salt siyasal nedenlerle tanıyan Emevilerdi. Emeviler, müminler arasındaki aşırı bağnazlara daima karşı çıkmışlardır. Araplar yeni din adına dünyanın büyük bir bölümünü ele geçirmişlerse de dinsel bir kavim değillerdi. Onların giriştiği fethi eyleminin gerekçesi dinden çok yağmaya ve servet merakına dayanmaktaydı. Aralarında bağnazlık olmaması nedeniyle bir avuç savaşçı büyük güçlüklerle uğraşmaksızın daha yüksek uygarlığa ve yabancı dine sahip büyük kütleleri yönetebilmiştir. İranlılar ise tersine çok eski zamanlardan beri derin ve köklü düşünceye dayanan bir dine sahipti. İslam olduktan sonra İslamlıktan, peygamberin ve sahabesinin düşündüğünden daha mistik, hatta daha felsefi bir din çıkardılar ortaya. Muhammed'in damadı Ali'nin 661'de ölümünden beri Müslimler Sünni ve Şii adıyla iki mezhebe ayrılmıştır. Sünnilik daha geniştir. Şiiler Ali'yi izler ve Emevi oğullarını gasip olarak görür. İranlılar daima Şii olmuşlardır. Emeviler daha çok İran etkisiyle devrildi ve onların yerine İran çıkarlarını ve eğilimlerini temsil eden Abbas oğulları geçti. Bu değişme başkentin Şam'dan Bağdat'a taşınmasıyla belirlenmiş oldu. Abbas oğulları siyasal olarak bağnazlara Emevi oğullarından daha hoşgörülü davranmıştır. Bununla birlikte onlar imparatorluğun bütününü elde etmiş değillerdi. Emevi oğullarının bir üyesi Abbas oğullarının giriştiği soykırımdan kurtulup İspanya'ya kaçmıştı ve orada yasal hükümdar sayıldı. O zamandan sonra İspanya İslam dünyasının geri kalanından bağımsız oldu. Abbasilerin ilk döneminde halifelik en parlak noktasına ulaştı. Abbasi halifelerinden en tanınmışı, Carolus Magnus'la İmparatoriçe İren'in çağdaşı olan ve Binbir Gece öyküleri dolayısıyla herkesin efsanevi bir hava içinde tanıdığı Harun Ür-Reşit'tir. Ölümü 809. Sarayı bir görkem, şiir ve bilgi merkezi olan Harun Ür-Reşid'in geliri oldukça yüksekti. İmparatorluğu Cebeli Tarık'tan Indus'a değin uzanmıştı. İstemi mutlaktı. Yanında buyruklarını bir göz işaretiyle uygulayacak bir cellat bulunurdu. Yine de kısa sürdü bu görkem. Harun'un yerine geçen halife, ordusunu çoğunlukla başeğmez olan Türklerden kurma hatasını işledi. Halifelerin gücünü sıfıra hemen indirdi Türkler. Canlarının istediğini kör edip öldürdüler. Bununla birlikte halifelik sallantılı bir biçimde de olsa sürdü. Abbasi hanedanının en son halifesi 1256 yılında 800 bin Bağdatlı ile birlikte öldürüldü. Ekonominin temeli. Arapların siyasal ve sosyal sistemi başka özürlerle birlikte Roma İmparatorluğu'nun özürlerine benzer özürlere sahipti. Çok evlilikle karışık monarşi, genellikle olduğu gibi yönetici öldüğünde onun çocuklarından birinin zaferine ve bütün öbürlerinin ölümüne varan hanedan savaşlarına yol açtı. Daha çok başarılı savaşlar dolayısıyla köle sayısı yükselmiştir Roma'da. Zaman zaman baş kaldırırdı köleler. Ticaret çok gelişmişti. Halife doğu ile batı arasında merkezi bir mevki işgal edince daha da çok gelişti. Korkunç servete sahip olmak, sadece Çin'den gelen ipekli kumaşlar ve Kuzey Avrupa'nın kürkleri gibi pahalı eşya edinme isteğini arttırmış. İslam İmparatorluğu'nun genişliği, Arapçanın dünya dili olarak yaygınlığı, İslam ahlak sisteminde tüccara verilen orunun, mevkiinin, yüksekliği gibi türünden koşullar ticareti geliştirmiştir. Peygamberin kendisinin de bir tüccar olduğu ve Mekke'ye doğru çıkılan haç yolculuğu sırasında ticaret yapılmasını öğütlediği unutulmamalı. Cambridge Ortaçağ Tarihi 4-286. Askeri başarı ve lojistik gibi ticaret de Arapların Romalılardan ve İranlılardan devraldıkları büyük yollara dayanmaktaydı. Onlar Kuzeylilerden ayrı olarak bu yolların bozulmasına meydan vermemişlerdi. Bununla birlikte imparatorluk yavaş yavaş bölümlere ayrıldı. İspanya, İran, Kuzey Afrika ve Mısır birbiri ardından kopup hemen bütünüyle bağımsızlıklarını kazandı. Arap ekonomisinin en iyi özelliklerinden biri tarım, özellikle suyu kıt bir yerde yaşamak dolayısıyla öğrenilen ustalıkla sulama sistemine dayanıyordu. Bugün İspanya tarımı Arap sulama çalışmalarından hala yararlanmaktadır. Kültür. Seçkin İslam kültürü Suriye'de başlamasına karşın daha çok imparatorluğun doğu ve batı uçlarında İspanya ve İran'da gelişmiştir. Suriyeliler fetih zamanında Nestoriusçuların Katoliklerce beğenilen Platon'a yeğledikleri Aristoteles'in hayranıydılar. Suriyeliler Nestoriusçuydu. Sonuçta Arapların Aristoteles'e bağlılığı Nestoriusçu Suriyelilerden gelmedir. Grek felsefesi konusundaki bilgilerini Suriyelilerden sağlamıştı Araplar. Böylece başlangıçtan beri Aristoteles'in Platon'dan üstün olduğu varsayıldı. Bununla birlikte onların Aristoteles'i yeni Platoncu bir giysi içindeydi. İlk Arapça yazan Al-Kindi'dir. Ölümü aşağı yukarı 873. Al-Kindi kendisi de Arap olan tek dikkate değer filozoftu ve Plotinos'un Eneyalılarının dokuzlarının kimi bölümlerini çevirerek Aristoteles'in tanrı bilimi başlığıyla yayınlamıştı. Arapların Aristoteles'le ilgili düşüncelerine büyük bir karmaşıklık getirdi bu bitik. Onların bu karmaşıklıktan kurtulması için yüzyıllar geçmesi gerekti. O sırada İran'da İslamlar Hindistan'la ilişkiye geçmişlerdi. Onlar astronomiyi 8. yüzyılda Sanskritçe yazılardan öğrenmişlerdi. Aşağı yukarı 830'da Muhammed B. Musa al-Harizmi Sanskritçeden astronomi ve matematik kitapları çevirmeni, 12. yüzyılda Algoritmi de Numero Indorum adıyla Latince'ye çevrilen bir yapıt yayınladı. Batı bizim Hint sayıları diyeceğimize Arap sayıları dediğimiz sayıları ilk kez bu yapıttan öğrenmiştir. Aynı yazar Batı'da 16. yüzyıla değin ders kitabı olarak kullanılan bir cebir kitabı da yazmıştı. İran uygarlığı 13. yüzyıldaki Moğol istilasına değin düşünce ve sanat yönünden hayranlık verici olarak kaldı. Moğol istilasından sonra kendini toplayamadı. Şair ve matematikçi olarak tanıdığım tek insan olan Ömer Hayyam 1079 yılında bir takvim reformu yaptı. İşin tuhafı, onun en iyi dostu Fedaiyun, Haşhaşin mezhebinin kurucusu ve efsanevi bir üne sahip olan Şeyhül Cibal, Hasan İbn-i Sabah'tı. İranlılar büyük şairdi. Firdevsi'nin ölümü aşağı yukarı 941, Şehnamesini okuyanlar onun Homeros'a eşit olduğunu söylemektedirler. Mistik olarak onlar hayranlık vericiydi. Öbür İslamlar böyle değildi. Hala yaşayan sofilik, sünni dogmaların mistik ve alegorik yorumunda çok ileri gitmişti ve az çok yeni Platoncuydu. Grek etkilerini İslam dünyasına taşıyan Nestoriusçular salt Grekçe bir görünüşe sahip değillerdi. Onların Edessa'daki okullarını 481 yılında İmparator Zenon kapatmıştı. Okulun bilgili kişileri o sırada İran'a göç etmiş ve işlerini orada sürdürmüş fakat İranlılardan da eziyet görmemiş değillerdi. Nestoriusçular Aristoteles'e sadece onun mantıkçılığı açısından değil, Arap filozofları önce onun mantığını önemsemiş oldukları için değer vermekteydi. Fakat onlar daha sonra Aristoteles'in metafizika ve animasını perifise tin üzerine de incelemişlerdir. Genellikle ansiklopediciler ve Arap filozofları astroloji, astronomi ve zooloji ile de bizim felsefe diyeceğimiz şey denli ilgileniyorlardı. Bağnaz ve geri kafalı olan halkın kuşkulu gözle baktığı filozofları güvenliklerini, eğer buna güvenlik denirse, görelikle özgür düşünceli olan emirlerin korumasına sığınmakta buluyorlardı. Biri İran'dan, öbürü İspanya'dan iki İslam filozofu özellikle dikkati gerektirir. Onlar İbn Sina ile İbn Rüşd'dür. İbn Sina daha çok İslamlar, İbn Rüşd ise Hristiyanlar arasında ün kazanmıştır. İbn Sina. İbn Sina Avrupalılar Avicenna derler. 980 yılında doğmuş, yaşamını yalnızca şiir için düşünülmesine alışılan saraylarda geçirmiş. 1037 yılında ölmüştür. İbn Sina doğduğu yer olan Buhara'dan 24 yaşındayken Hive'ye, çölde tek başına kalmış Hive'ye, sonra Horasan'a, kimsesiz Harizm kıyısına gitmiş, İsfahan'da tıp öğretmiş, en son Tahran'a yerleşmişti. Tıpta Galenos'un yazdıklarına eklediği pek az şey olduğu halde felsefede olduğundan daha çok ün kazanmıştı. 12. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Avrupa'da bir tıp kılavuzu olarak görülmüş olan İbn Sina bir aziz karakterine sahip değildi. Şaraba ve kadına düşkündü. Sünnilikte kuşkusu vardı. Fakat tıptaki becerisi sonucu emirlerle dostluk kurdu. Zaman zaman paralı Türk askerlerinin düşmanlığını çekti. Kimi kez saklandı, kimi kez hapse girdi. Doğuda teologların düşmanlığı yüzünden bilinmeyen fakat batıda Latince çevirileriyle etkili olan bir ansiklopedinin yazarıydı. Empirik psikoloji görüşüne sahipti. İbn Sina felsefesi Aristoteles felsefesine kendinden önce gelen İslam filozoflarından daha yakın ve daha az yeni Platoncudur. Daha sonra Hristiyan skolastiklerinin yaptığı gibi tümeller sorununu ele alır. Platon nesnelerden önce olduğu kanısındaydı tümellerin. Aristoteles'in birincisi Platon'u düşündüğü, ikincisi tartıştığı zaman ortaya çıkan iki görüşü vardı. Böyle bir durum Aristoteles'i esaslı bir yorum malzemesi durumuna getirmekteydi. İbn Sina, İbn Rüşd ve Büyük Albertus'un yinelediği bir formül bulmuştu. Düşünce genel biçimler özelliğine sahip genelliği doğurur. Bundan onun düşünceden ayrı tümellerin varlığına inanmadığı varsayılabilir. Fakat yine de böylesi basit bir görüş olacaktır. Genellikler yani tümeller İbn Sina'ya göre aynı zamanda nesnelerden önce ve sonradır. Şöyle açıklar bunu. Nesneler Tanrı'nın anlığında en öncedirler. Söz gelimi kedileri yaratmaya Tanrı karar verir. Bu Tanrı'nın kedi ideyasına sahip olmasını gerektirir. Dolayısıyla kedi ideyası tek tek kedilerden öncedir. Genellikler doğal nesnelerde, isimlerde, nesnelerin içindedirler. Kediler yaratıldığında onların her birinde kedilik bulunmaktadır. Bizim düşüncemizde ise genellikler nesnelerden sonradırlar. Pek çok kedi gördüğümüzde onların birbirlerine benzediklerini ayrımsar ve kedi ideyasına varırız. Bu görüş açıkça değişik kuramlara uyuşum sağlamak için sürülmüştür ileri. İbn Rüşd. İbn Rüşd Avrupalılar Averroes derler. 1126-1198. İslam dünyasının öbür ucunda yaşamıştır. Kordoba'da doğan İbn Rüşd'ün babası ve büyük babası kadıydı. Kendisi de önce Sevilla'da, sonra Kordoba'da kadılık yapan İbn Rüşd teoloji, fıkıh, sonra tıp, matematik ve felsefe öğrenimi görmüş, Halife Ebu Yakup Yusuf'a Aristoteles'in yapıtlarını açıklamaya yetenekli bir kişi olarak önerilmişti. Bununla birlikte Grekçe bilmezdi. Ebu Yakup Yusuf, İbn Rüşd'ü korumasına almış, kendi doktorluğuna atamış, 1184. Fakat hasta Abu Yakup 2 yıl sonra ölmüştür. Yusuf'un yerine geçen Yakup Ülmansur, 11 yıl babasının başlatmış olduğu koruyuculuğu sürdürmüş, sonra Sünnilerin karşı durmasından telaşa düşerek filozofu orunundan, mevkiinden attığı gibi önce Kordoba yakınlarındaki küçük bir saraya, sonra Fas'a sürgün etmiştir. İbn Rüşd'ün suçu, eskilerin felsefesini öğrenerek gerçek imanı sarsmasıydı. Mansur, doğruluğun us tarafından tek başına başka herhangi bir yerden yardım görmeden bulunacağını düşünenleri Tanrı'nın cehennem ateşinde yakacağını ifade eden bir ferman çıkardı. Mantık ve metafizik konusundaki bütün yapıtlar ateşe atıldı. İbn Rüşd'ün ölümünden az önce yeniden göze girerek görevine döndüğü söylentisi vardır. Bundan kısa bir süre sonra İspanya'daki Fas toprakları Hristiyan fetihleri dolayısıyla gittikçe küçüldü.